Ayrım 54, sayfa 732, 6. bölüm 1. 1980'li yılların ilk baharında zorunlu hizmetini bitirmiş olan Şamgay Yintong, otobüs durağının kimsenin fark etmediği bir köşesinde utangaç ve kafası karışık duygular içinde otururken, şimdi Gaoyuan Kuzey Doğu Bucağı'nın başkenti olmuş Talan şehrine giden otobüsü bekliyordu. Şimdi arkasında bırakmış olduğu o 15 yıl Yintong'un gözüne gerçekten de kötü bir rüya gibi geliyordu. Yintong beyni çatlayana kadar düşündü ama tüm hatırlayabildiği sanki çamura gömülmüş kırık cam parçaları üzerine vuran beyaz bir ışık gibi gözlerini açıtan parçalı anılardan ibaretti. Ellerine kelepçelerin takıldığı anı hatırladı birden. Karanlık vücudunu ele geçirmeden hemen önce gözlerine yansıyan o parlak ışığı ve annesinin uzaktan gelen "Oğlumu hangi hakla tutukluyorsunuz? Benim oğlum iyi bir insandır. Hayatta kimseye zarar vermez" diyen sesini hatırladı sonra. Ardından bir hücreye kapatılıp hakkında çıkacak hükmü beklediği o korkunç günleri hatırladı. Hücresinin zayıf ışığı altında her gece o sakallı gardiyana nasıl oral seks yapmak zorunda kaldığını. Çalışma kampında dayanılmaz bir sıcağın altında tuz kırarken gözlerine vuran o kör edici ışığı hatırladı. Gardiyanlar güneş gözlüğü takıyordu ama mahkumların buna hakkı yoktu. Nereye baksa o tuzlu ve bozarık ışık gözlerini yaşla dolduruyordu. Sonra o dondurucu kara kışta çıra toplarken yerdeki karın üzerine vuran ışıltıları ve nöbetçilerin tüfeklerinin namlarının parıldamasını hatırladı. Kulakları sağır eden bir tüfek sesi duyunca birden doğrulup güneşe baktı. Karanlık bir figürün yalpalayarak yere düştüğünü gördü. Daha sonra bir nöbetçinin kaçmaya çalışan bir mahkuma vurduğunu öğrendi. Ardından tarlaların üzerinde çakan basketbol topu büyüklüğündeki şimşeklerin olduğu bir yaz gününü hatırladı. Korkudan yere diz çöküp dua etmeye başladı. "Kutsal babamız, esirge beni. Yanlış bir şey yapmadım. Beni şimşeklerinden koru. Bağışla şu hayatımı. Hapishaneden çıkıp tekrar özgür bir adam olayım. Annemi bir kez daha görmek istiyorum." Sonra yere bir şimşek düştü. Kendine geldiğinde yanında şimşek çarpmasıyla ölmüş olan bir kişinin uzandığını gördü. Havayı yanmış et kokusu kaplamıştı. Hava daha tam anlamıyla aydınlanmamıştı. Bekleme salonunun tavanından bir düzine kadar avize sarkıyordu ama bu avizeler dekorasyon amaçlıydı sadece. Salonun içi duvardaki 2 wattlık ampullerin sarı ve loş ışığıyla aydınlatılıyordu. Bekleme salonunun içindeki siyah banklara o yılların modası olan aylak takımından birkaç kabadayı genç uzanmıştı. Yüksek sesle horlarlarken arada rüyalarını da sayıklıyorlardı. İçlerinden birinin sanki saç levhadan kesilmiş gibi duran boru paçalı bir pantolonu vardı. Uyurken dizlerini kırıp bacaklarını üst üste atmıştı. Puslu pencerelerden içeriye giren gün ışığı yavaş yavaş bekleme salonunu aydınlattı. Yeni bir dönem başlamıştı. Şamgay Yintong önünde bacaklarını havaya dikmiş bir şekilde uyuyan gençlerin giyim kuşamından üzerine doğru gelen yeni dönemin soluğunu açıkça hissedebiliyordu. Bekleme salonunun birinci sınıf mermer döşenmiş zemini tükürük, balgam, sağa sola atılmış kağıt parçaları ve hatta kokusu ta göğe kadar yükselen idrarla kaplıydı. Salonun plastik duvar kağıdıyla kaplanmış duvarları nedense iri kara sineklerden geçilmiyordu. Karşılaştığı her şey çalışma kampının sarı toprakta savalı hücresinden daha yeni çıkmış olan Şamgay Yintong'a yeni ve yabancı geliyor, içinde bulunduğu huzursuzluk giderek daha da ağırlaşıyordu. Güneş, o insanın üzerine gelen bekleme salonunu iyice aydınlattığında bekleyenler de hareketlenmeye başladı. Saçı başı dağılmış, yüzü sivilceli bir oğlan banktan kalktı. Bacaklarını gerdi biraz, gözlerini kapadı. Cebinden filtresi ezilmiş bir sigara çıkarıp plastik bir muhafazanın içine sıkıştırılmış bir çakmakla sigarasını yaktı. Önce sigarasının dumanını püskürttü, ardından sarı bir balgam çıkarıp yere tükürdü. Sonra da ayak alışkanlığıyla balgamın üzerine bastı, ayakkabısının ucuyla. Ardından yanında uzanmakta olan bir genç kızın kıçına vurdu. Kız girinirken bir dizi şımarık inleme koyuverdi. "Otobüs hareket ediyor" diye bağırdı oğlan. Kız sersemlemiş bir halde kalkıp banka oturdu. Elinin tersiyle kızarmış gözlerini ovuşturup uzun uzun esnedi. Oğlanın kendisini kandırdığını anlayınca ona birkaç yumruk attı. Ardından homurdanarak yine banka uzandı. Şamgay Yintong bu kızın genç ve şişmiş yüzüne, yağlı kısa burnuna ve aralanmış pembe gömleğinden görünen kırışmış beyaz karnına baktı. Sonra oğlanın dijital bir kol saati takmış olduğunu, sol kolunu fütursuzca kızın gömleğinden içeriye sokup o iki düz memeye dokunduğunu gördü. Bu yeni dönemle birlikte ardında kalmış olan bir hüzün dut yaprağını kemiren bir ipek böceği gibi kemirmeye başladı içine. Birden hayatında ilk kez şunun farkına vardı. Aman Tanrım, 42 yaşına geldim. Sanki büyümek için hiç zamanım olmamış gibi. Kendimi birden orta yaşın içinde buluverdim. Gençlerin samimi hareketleri bir kenarda durmuş, onları izleyen Yintong'un yüzünü utançtan kızarttı. Başını çevirip başka bir yöne baktı hemen. Yaşlanmamın o affetmez doğası Yintong'un kara kalbini bir kat yüzünde boyadı. Düşünceler zihninde bir teker gibi dönüyordu. Bu dünya üzerinde tam 42 yıl yaşadım ama bu 42 yıl içinde ne yapabildim? Geçmiş yıllar sanki üzerini bir sis tabakasının kapladığı, çayırların derinliklerine giden küçük bir patika gibi. Ardıma baktığımda 3-5 metreyi ancak seçebiliyorum. Bu patikanın biraz ilerisi ise tamamen sisle kaplı. Hayatımın yarısından çoğunu geçirdim. Hem de çok kötü ve çok pis bir şekilde. Ama ben bile acıyorum, hatta eğleniyorum bundan. Bundan sonraki hayatım hapishaneden çıkmamla birlikte başladı çoktan. Acaba bundan sonra beni neler bekliyordu? Başını kaldırıp duvardaki sırlı seramik üzerine işlenmiş olan duvar resmine baktı. Resimde kaslı ve büyük yeşil bir incir yaprağıyla örtülmüş olan bir adam, belden yukarısı çıplak ve at kuyruklu bir kadını kucaklıyordu. Seramiğin o sınırlı alanına kıstırılmış olan bu çift sanki sınırsız bir alanın üçlercesine havada süzülüyorlardı. Bu yarı insan yarı tanrı olarak resmedilmiş genç çiftin yukarıya çevrilmiş yüzlerindeki arzu ve özlem Yintong'un kalbinde büyük bir boşluk duygusu oluşturdu. Yintong böyle bir boşluk duygusunu daha önce sarı ırmağın denize döküldüğü sarı topraklar üzerinde uzanıp o sonsuz saflıktaki uçsuz bucaksız mavi gökyüzüne bakarken de hissetmişti defalarca. Keçi sürüsü yemyeşil çayırlarda otlarken onlara çobanlık eden Shangguan Yintong yere uzanıp başını göğe çevirdi. Uzaklarda çalışma kampının mahkumları tarafından göğe çekilen o küçük kırmızı bayraklar olurdu. Sırtlarında tüfekleri asılı olan onlarca atlı polis bayrakların biraz ötesindeki setin üzerinde devriye gezerdi. Ordunun artık emekliye ayrılmış olan köpekleri ile çalışma kampının kurulduğu yerin yerli köpeklerinin kırması olan bekçi köpekleri devriye gezen atlının arkasında tembel tembel koşturup arada sete vuran gri dalgalara doğru anlamsızca kükrerdi. Hapishanede geçirdiği 14. baharda Zaho Yiading adında bir seyisle tanıştı. Karısını zehirleyerek öldürme teşebbüsünden dolayı mahkum olmuş, gümüş çerçeveli gözlük takan, kibar ve tutuklanmadan önce hukuk fakültesinde öğretim üyeliği yapan bir adamdı. Hiç çekinmeden Yintong'a karısını zehirleme planının bütün detaylarını anlattı. İyi düşünülmüş bir plan, nefes kesici bir sanat eseri gibiydi ama karısı tesadüfi bir şekilde kurtuluvermişti. Yintong da ona kendi davasını anlattı. Zaho Yiading, Yintong'un anlattıklarını dinledikten sonra duygusal bir sesle, ''Dostum bu çok güzel. Düpedüz şiir anlattığın. Ne yazık ki yasa şiire tahammül edemez. Eğer o zaman ben, boşver saçmalıyorum. Sana çok ağır bir ceza vermişler ama 15 yılın 14'ünü bitirmişsin bile. Artık şikayet edecek bir durum kalmamış ortada.'' dedi. İş gücü reform kampı müdürü süresinin dolduğunu ve gitmekte özgür olduğunu söylediği zaman Yintong kendini terk edilmiş hissetti. Yaş dolu gözlerle yalvardı. ''Efendim, hayatımın geri kalanını burada geçiremez miyim?'' Ona bu haberi iletmek için gelen memur şaşırmış gözlerle Yintong'a bakıp mahcup bir ifadeyle başını salladı. ''Neden? Neden böyle bir şey yapmak istiyorsun?'' Yintong, ''Buradan çıktıktan sonra dışarıda nasıl hayatta kalacağımı gerçekten bilmiyorum. Ben işe yaramazın biriyim.'' dedi. Memur ona bir sigara uzatıp yaktı. Yintong'un omzuna vurup ''Evlat çık git. Dışarıdaki dünya buradan daha iyi.'' dedi. Yintong sigara içmezdi. Yine de çekti derin bir nefes. Birden öksürmeye başladı, gözlerinden yaş geldi. Gözlerinden uyku akan mavi üniformalı ve başında şapka olan bir kadın sol elinde demir bir faraş, sağ elinde bir çalı süpürgesiyle gelip yerdeki sigara izmaritlerini ve meyve kabuklarını gelişi güzel bir şekilde süpürdükten sonra telaşla uzaklaştı. Yüzünde işinden nefret ettiğini bildiren bitkin bir ifade asılıydı. Yeri süpürürken yerde gördüğü uyuyan mahkumları tekmeliyor ya da süpürgesiyle dürtüyordu. ''Kalkın, kalkın!'' diye bağırdı yüksek sesle yerdeki sidik birikintilerinde uyuyanların üzerine süpürürken. Kadının bağırması kimini ayağa kaldırdı, kimini de yere oturmaya devam etti. Ayağa kalkanlar esneyip gerilmeye başladı. Oturmaya devam edenler faraş ve süpürge darbeleriyle yerlerinden sıçradılar. Kadın, adamlar sıçrar sıçramaz yatarken altlarına serdikleri gazete parçalarını faraşına süpürüverdi. Duvarın bir köşesine büzülmüş olan Yintong da kadının gazabından kurtulamadı. ''Kenara çekilsene, gözün yok mu?'' diye azarladı kadın. Yintong, kampta kaldığı 15 yıl içinde geliştirdiği çeviklikle hemen yana kayıp, kadının mutsuz bir tavırla işaret ettiği yerde duran kanvas çantasına baktı. Kadın, "Kimin bu? Al şunu buradan," diye azarladı yine. Yintong, itaatkar bir tavırla içine tüm eşyalarını koyduğu seyahat çantasını aldı hemen. Kadın, duvarın köşesini süpürür gibi yaptıktan sonra çantayı eski yerine koyup yere oturttu. Yintong'un karşısındaki duvarın köşesinde bir çöp yığını vardı. Kadın faraşına birikmiş çöpleri yığının üzerine boşalttıktan sonra arkasını dönüp uzaklaştı. Çöplerin üzerinde duran kara sinekler kadının hareketiyle havalanıp biraz vızıldadıktan sonra tekrar çöp yığının üzerine kondu. Bu sırada otobüslerin park ettikleri yöne bakan duvarın üzerinde bir dizi kapı gördü. Kapıların üzerinde otobüslerin numaralarının ve nereye gittiklerinin yazılı olduğu tabelalar asılıydı. Kapının dışında kalın metal borulardan bir çit gördü. İnsanlar bu çitin içinde sıra olmuş biletlerinin kesilmesini bekliyorlardı. Sonunda bekleme salonunun bir köşesinde üzerinde 831 yazan ve Dalan şehriyle Taşkın Ejderha Nehri çiftliğine giden otobüsün tabelasını gördü. Oraya doğru gittiğinde bir sürü insanın çoktandır orada beklediğini gördü. Kimi sigara tüttürüyor, kimi muhabbet ediyor, kimi de bavulların üzerine oturmuş boş boş bakıyordu. Biletini çıkarıp kalkış saatine baktı. Bilette 7.30 yazıyordu. Ama bekleme salonu duvarındaki dijital saat 8.10'u gösteriyordu. Birden panikledi. Otobüsün çoktan kalkmış olabileceğini düşündü. Eski püskü çantasını alıp taş gibi kayıtsız bir yüzde siyah deri çantasını tutan bir adamın arkasından sıraya girdi. Sessizce sırada bekleyenlerin yüzlerini inceledi. Bazı yüzler tanıdık geliyordu ama isimlerini çıkaramadı bir türlü. İnsanlar da ona bakıyormuş gibi geldi şaşkın ve meraklı gözleriyle. Birden ne yapacağını bilemedi. Köyden tanıdık bir yüz görmek istiyordu ama bir yandan da tanınırım korkusu yaşıyordu. Avuç içleri yapış yapış terlemeye başladı. "Yoldaş," diye kekeleyerek sordu önündeki adama. "Bu otobüs Dalan'a mı gidiyor?" Adam ardına dönüp onu çalışma kampındaki görevliler gibi baştan aşağı süzünce bir vokun içinde kızaran karıncalar gibi huzursuz hissetti kendini. Bırakın başkalarını, Yintong'un kendisi bile kendini koyun sürüsü içindeki bir deve, tuhaf bir yaratık olarak görüyordu. Daha geçen gece pis bir halk tuvaletinin sırrı dökülmüş aynasında kendine baktığında o koca hantal kafasını görmüştü. Kızıl desen kızıl değil, sarı desen sarı değil, kıvırcık saçları çoktan dökülmeye başlamıştı. Bir kara kurbağasının benekli derisini andıran yüzü derin kırışıklıklarla kaplıydı. Koca burnu sanki az önce biri tarafından çimdiklenmiş gibi kıpkırmızıydı. Şişmiş dudakları kahverengi bıyıklarla çevriliydi. Öndeki adamın inceleyen bakışları karşısında utandı. Kendini iğrenç ve kirli hissediyordu. Avuç içlerindeki ter şimdi de parmaklarını ıslatıyordu. Adam sorusunu dudaklarını büzüp kapının üzerindeki demir levhada büyük kırmızı italik harflerle yazan yazıyı dudaklarıyla işaret ederek cevap verdi. Beyaz üniformasının önü kararmış şişman bir kadın dört tekerlekli arabasını iterek yanlarına geldi. Kadın bir kız çocuğunu anımsatan tiz sesiyle bağırdı. "Çöreklerim var. Çörek, taze soğan ve domuz etli sıcak çörekler. Fırından daha yeni çıktı." Kadının yağlı ve kırmızı yüzünde sağlıklı bir ışıltı vardı. Saçları permalıydı, saçında bir zamanlar Yintong'un güttüğü, sırtı kıvırcık tüylerle kaplı olan Avustralya koyunları gibi sayısız küçük bukde vardı. Elleri fırından yeni çıkmış küçük ekmekleri, parmakları ise küçük tombul sosisleri andırıyordu. "Yarım kilosu kaça?" diye sordu fermuarlı gömlek giyen gençten biri. "Kiloyla satmıyorum, tane hesabı. Tanesi kaça?" "25 fen. Dipnot. Çin para birimi yuanın onda biri." "10 tane sarsana." Kadın kapkara olmuş beyaz örtüyü kaldırdı. Arabasının kenarına asılı olan torbadan önceden kesmiş olduğu kullanılmış gazete kağıtlarından alıp içine demir maşayla 10 tane çörek koydu. Genç cebinden telaşla bir tomar banknot çıkarıp kadına verecek bozuk para aradı. Bütün bakışlar gencin eline yöneldi. Goyami Kuzeydoğu bucağındaki köylüler de bu iki yıl içinde amma zenginleşti dedi kolunun altına deri evrak çantasını sıkıştırmış olan o adam kıskanç bir tonda. Fermuarlı gömlek giyen genç büyük bir lokmayı yutmaya çalışırken ihtiyar Huang gözün mü kaldı? Kıskanacağına evine gidip o demir pirinç kaseni fırlat da gel birlikte balık satalım diye homurdandı. Evrak çantalı adam para dediğin nedir ki? Para dediğin dağdan inmiş vahşi bir kaplandır. Beni ısırmasından korkarım dedi. Gömlekli genç, boşver be Huang, köpek ısırır, kedi ısırır. Korktuklarını da tavşanlar bile ısırır. Ama paranın ısırdığını daha ilk kez duyuyorum dedi alaycı bir tavırla. Evrak çantalı adam, sen daha çok gençsin dediklerimi elbette anlamazsın dedi. Gömlekli genç ihtiyar Huang, ihtiyar Huang, görmüş geçirmiş amca ayaklarını yemem ben. Yanaklarını vurup yüzünü şişirmeyi de bıraksan iyi olur. İsteyen köylülerin ticarete atılıp para kazanabileceğini söyleyen sizin belediye başkanı değil miydi? Halkın önüne çıkıp okumadı mı o resmi belgeleri dedi. Evrak çantalı adam, genç adam kendini şaşırma. Komünist Partisi kendi tarihini asla unutmaz. Biraz dikkat et yaptıklarına dedi. Gömlekli genç neye dikkat edecekmişim dedi. Evrak çantalı adam tane tane konuştu. İkinci toprak reformuna. Gömlekli genç bir an şaşırdıktan sonra git de reformunu yap o zaman dedi. Ben kazandığım parayı yemeye, içmeye, hoşça vakit geçirmeye harcıyorum. Reformunuz kuşun bir tüyünü bile değiştiremez. Sen benim dedem kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun? Hayatı boyunca didinip durdu, kıçını yırttı para biriktirmek için. Yemedi içmedi, yemezsem sıçmam diyerek hayaller kurdu. Sonunda istediği parayı toplayınca üzerinde ot bitmez onlarca dönümlük arazi aldı. Sonra toprak reformu başlayınca pat diye toprak ağası ilan edildi. Bir de baktık adamı köprünün altına çekip kafasına bir kurşun sıkmışsınız. Oracıkta kan ağlayan bir su kabağına dönüştü. Ama ben dedeme benzemem. Ben para biriktirmem. Yerim. İkinci toprak reformuyla kapımı çaldığınızda yine gürültücü fakir bir köylü olacağım. Evrak çantalı adam. Jin Zuzi, babanın toprak ağası etiketi kaldıralı şunun şurasında kaç gün oldu? Bakıyorum da hemen tantınaya başlamışsın dedi. Gömlekli genç, sarı benizli Huang. Sen bir at arabasını durduracağını sanıp önüne atlayan bir kara kurbağasından başka bir şey değilsin. Haddini bil. Eve git de as kendini. Ülke politikasına karşı durabileceğini mi sanıyorsun? Şüphe duyarım bundan dedi. Bu sırada üzerine yırtık pırtık pamuklu bir palto giymiş, beline kemer niyetine kırmızı elektrik kablosu bağlamış, elinde kırık porselen bir kase olan, kasenin içinde bir düzine kadar bozuk para ve birkaç kirli banknot vardı. Bir dilenci gelip titreyen elleriyle kaseyi evrak çantalı adamın önüne uzatıp, ''Abi, birkaç fen de birkaç fen versene. Karnım aç çörek alacağım.'' dedi. Evrak çantalı adam geri çekilip öfkeyle, ''Siktir git başımdan, daha kahvaltımı bile etmedim ben.'' dedi. Şanguan Yintong'u gören dilencinin bakışlarında birden hor bir ifade belirdi. Ardına dönüp dilenmek için başkalarına doğru yöneldi. Yintong'un hüznü daha da katmerlendi. Bir dilenci bile senden kaçıyor Şanguan Yintong. Dilenci gömlekli gence dönüp yine aynı şeyleri sayıkladı. Abi acı bana, birkaç fen de açım çörek. Gömlekli genç, ailen hangi sınıftan diye sordu. Şaşıran dilenci, fakir köylüyüz, 8 göbektir fakir köylüyüz dedi. Gömlekli genç gülerek, fakir köylüleri kurtarmak tam da benim işim dedi. Yetmedi, iki çöreği domuz yağına bulanmış, kullanılmış gazete kağıdıyla birlikte dilencinin kasesinin içine fırlattı. Dilenci çöreklerden birini avuçlayıp ağzına tıkıştırınca gazetede çenesine yapıştı. Ayrım sorun sayfa 741.